Ayrım 17, sayfa 167. Hena. Hena, Şilimanların evine ilk gelişine kıyasla ikinci gelişinde daha şanslı sayılırdı. Evde artık telefon vardı ve Hena, evin beyi işine, çocuklar da okullarına gittikten sonra oturuyordu telefonun başına, saatlerce konuşuyordu. En çok da terk ettiği kocasının dükkanında satış elemanı olarak çalışan Siranuş'la. Düşman cepheden en doğru haberleri veren casus Siranuş'tu, fakat kaynanasından nefret eden eltisi Rebecca'yı da yabana atmamak gerekirdi. Günün ilk telefonunda Muiz'in hayatına henüz kimsenin girmemiş olduğunu öğrendi Hena. Siranuş öyle bir şey olsa mutlaka duyacağına, en azından sezeceğine yemin ediyordu. Tuhaf, Muiz gibi yakışıklı ve tutkulu bir adam, manifatura dükkanı arı kovanı gibi kadın kaynarken nasıl bulamamıştı henüz kimseyi? İnanası gelmedi. İkinci telefon Rebecca'ya edildi. Ondan Benhayim ailesinin Hena'nın çocuk doğurmamış olmasını mahkemede boşanma nedeni olarak kullanacaklarını öğrendi. Kızgınlığından neredeyse tutuşacaktı. Eğer çocukları olmuyorsa kabahat illa Hena'da mıydı? Kaç doktora gitmişlerdi birlikte, kaç ebeye, kaç koca karıya, hep aynı sözleri duymak için. Hena Hanım, siz fevkalade sağlıklısınız. Bir kere de eşinize bakılsa, tedavi edilebilir bir durumsa boşuna vakit kaybetmezsiniz. Ama hayır, Moiz'de asla bir kusur olamazdı. Özgüveni tavan yapmış koca budala. Onun yedi ceddi üreme tanrılarıydı. Her birinin en az beş çocuğu olmuştu. Gel gör ki Moiz Bey'in olmuyordu işte. Kusurlu olabileceğini düşünmek bir yana, kendisine yapılacak olan tıbbi işlemi de asla kabul etmiyordu. Muhtemelen gerçekle yüzleşmenin korkusuyla. Küçük bir ihtimal de olsa, yedi cedden sonraki sekizinci de kusur bulunması mümkündü çünkü. Rebecca'yı uzun konuşturmuştu Hena. Tuzak sorular sormuş ve nihayet aile içinde ona kısır gelin dendiğini öğrenmişti. Kapattıktan sonra hırsından telefonun üzerinde durduğu büfeyi tekmelerken ayak bileğini incitmişti. Kızgınlığını yatıştırmak için kendine kahve yaparken çalan telefona zor yetişti. "Alo?" dedi tükürür gibi. "Alo, ben Hirsch. Hena sen misin?" "Herr Hirsch, buyurun." "Gerhard'la bu akşam modada her zamanki meyhanede buluşacaktık ama kayınvaliden bu sabah bir spazm geçirdi, onu hastaneye kaldırdık." "Yok, merak etme, tehlikeyi atlattık, iyidir şimdilik. Fakat ben bu akşam programımı iptal etmek zorundayım. Üniversiteyi aradım, hep meşgul. Hastane telefonunu uzun süre meşgul edemiyorum. Sen arar söyler misin, boşuna karşıya geçmesin Gerhard." "Sana çok zahmet olacak, çok teşekkürler Hena." Hena bir bu eksikti diye söylendi üniversiteyi ararken. Keşke şu anda acil bir işim var gibisinden bir bahane uyduraydı. Hattın düşmesi için beklemek zorunda kalmak bir yana, hep meşguldü telefon. Meşgul, meşgul, meşgul. Kahrolası telefon. Yine hat bekledi ve çevirdi, meşgul. İçeriye Suzy girdi o sırada. Ters ters baktı Hena'ya. Çocuk değil, şeytanın ta kendisiydi. Ne yapsa yaranamıyordu hınzır kıza. Ne zaman eline telefonu alsa hemen yanında biter, ters ters bakar, tıpkı şimdi yaptığı gibi. Dün akşam boğazı ağrıyor diye kandırdı babasını, bugün okula gitmedi. Maksadı evde kalıp Hena'yı tedirgin etmek. "Babanı arıyordum, üniversite meşgul veriyor," dedi. "Peter'e söyle, o arar senin için." "O bugün yok, bebekteki arkadaşında kalacakmış. Neydi adı, Walter miydi?" "Babamdan izin aldı mı?" Hena'nın "ben izin verdim" demesini bekledi ama "elbette," dedi Hena. "Yemeğimi ver, ben acıktım," dedi Suzy. "Git ellerini yıka önce." Hena arkasını dönünce dilini çenesine kadar sarkıttı Suzy. "Böyle yaparsan bir gün o dilin kopacak." "Nereden gördü dilimi çıkardığımı, arkasında gözleri mi var acaba?" diye düşündü küçük kız. "Fatma'nın anlattığı cinlerden olmasın sakın bu." Banyoya girip ellerini yıkar gibi yaptı. "Yüzünü de yıka, yine boyalarla oynamışsın, leş gibi olmuş her tarafın," diye seslendi arkasından. "Sana kız demeye dilim varmıyor." Fatma'dan duyduğunu tekrarladı. Sana da kadın demeye. Gerisini getirmedi ama Hena nefretle baktı yüzüne. Hadi Hena, çok açım, bana yiyecek bir şeyler ver, dedi Suzi mutfak masasındaki yerine yerleşirken. Hena günün çoğunu çalışarak değil telefonda laklak ederek geçirdiği için Suzi'ye yemek hazırlığını ancak o an girişti ve Gerhard'a telefon etmeyi tamamen unuttu. Gerhard akşamüstü üniversiteden biraz geç çıkıp evine uğramadan Koço'nun meyhanesine vardığında gözleriyle etrafı taradı, Hirsch'i göremedi. Onlara her zaman servis yapan garsona sordu. Henüz gelmediler, dedi. Her ikisini de iyi tanıyan garson. Manzaraya karşı ön masalardan birine oturttu Gerhard. Her zamankinden mi, diye sordu. Evet. Garson biraz sonra rakı, su ve buzla geri geldi. Rakıya altlık yapması için de biraz beyaz peynirle kızarmış ekmek bıraktı masaya. Gerhard, dostları gelmeden meze servisi istememişti. İlk dublesini bitirdiğinde bir terslik olduğunu anladı. Patronun odasına geçerek Hirsch'in telefonunu çevirdi. Cevap vermiyordu evi. Rezervasyon defterini kontrol ettirtti. Hirsch bu gece için önceden 3 kişilik masa ayırtmış, sonra rezervasyonu 2'ye indirmiş, bugün öğlen saatlerinde ise tamamen iptal etmişti. Tuhaf. Saat 9'a geliyordu ve bunca yıldır hiçbir randevusuna 5 dakika dahi gecikmemiş Hirsch ortalıkta yoktu. Gerhard evini defalarca aradı, sonra çaresiz masasına geri dönüp oturdu ve yiyecek bir şeyler ısmarladı. Yemeğini beklerken bir duble daha içti can sıkıntısıyla. Bu kadar hızlı içmeye ve akşam yemeğini böyle geç yemeye alışık olmadığı için başı hafifçe dönüyordu. İçkinin de tesiriyle kötü şeyler vehmetmeye başladı. Şu Chopin'i çağrıştıran tuhaf isimli adam, yani hani Hitler tarafından Türkiye'de çalışan Yahudi asıllı hocaları araştırmak ve gammazlamakla görevlendirilmiş olan kişi. Sadece Yahudileri değil, dindar Hristiyanları, Marksistleri, hatta liberallerle sosyal demokratları dahi, kısacası Hitler karşıtı diye bilinenleri görevlerinden kovdurmak üzere Türkiye'ye yollanmış olan Şorla'ydı galiba adı. Bir oyun mu tezgahlamıştı arkadaşına? Türk hükümetine kıskacını aldığı kişilerin işten çıkarılması için haklarında iftira dolu dosyalar hazırladığını ve devlet büyükleriyle görüşmeler ayarlayıp bu dosyaları sunarak bu kişilerin hem bilimsel hem de karakter bakımından yetersiz ya da komünist olduklarını iddia ettiğini Türkler alaya alarak anlatıp duruyorlardı. Hem de örnekler vererek. Hayatında hiç Marx okumamış bir botanikçinin Marksist olduğunu söylemişti mesela. Ekonomist ve sosyolog Rüstov'a da aynı iftirayı atmıştı ama Türk Başbakanı Rüstov'un köklü bir general ailesinden geldiğini, komünist olmadığını çok iyi biliyordu. Türkleri hiç mi hiç tanımıyordu bu aptal? Osmanlı İmparatorluğu'nun son 100 yılında hızla kaybettikleri siyasi bağımsızlıkları yüzünden Türklerin gururu öylesine yaralanmıştı ki düşman işgalinden kurtarabildiklerini Anadolu topraklarında cumhuriyetlerini kurarken düşmanlarıyla daha fazla toprak için değil tam bağımsızlıkları için pazarlık yapmışlardı. Hedefleri her alanda bağımsızlık olmuştu. Böyle bir milletin yöneticileri yüksek eğitim kurumlarını yeniden şekillendirirken Hitler'in adamından mı akıl alacaklardı? Peh! Kültürel bağımsızlıklarını asla pazarlık konusu yapmazdı Türkler. Gerhard aklından bunları geçirirken azıcık peynir yedi, çok rakı içti ve her içtiği yudumda arkadaşı için endişesi biraz daha arttı. Bu herif bir kötülük yapmış olmasın sakın Hirsch'e. Ya onlar da tıpkı Elsa'yla kendi gibi yarım saat içinde toparlanıp terk etmek zorunda kaldılarsa evlerini, ay yıldızlı ülkelerini. Yine bir yudum rakı. Bir şey daha geliyordu aklına Gerhard'ın. Hirsch karısıyla mutlu değildi. Özel hayatından bahsetmezdi ama birkaç kere karı koca önlerinde münakaşa etmişlerdi. Her seferinde münakaşayı Holde başlatmıştı. Kocası alttan aldıkça üstüne gitmişti. Herkesin keyfi kaçmış, yemekleri zehir olmuştu. Son buluşmalarında ertesi sabah Hirsch telefonda mahvettikleri gece için özür dilerken dert yanmıştı biraz. Anlaşamıyorlardı, bu kesindi. Fakat Holde Hiller Almanya'ya dönemediği için idare etmeye çalışıyorlardı. Kim bilir, belki yine kavga etmişlerdi. Ah, elbette. Rezervasyonu iki kişiye indirdiğine göre. Fakat kendi niye gelmemişti? Fevkalade asabi Holde bir şey mi yaptı acaba arkadaşına? Bir yudum rakı daha. Ah Elsa, şimdi burada olaydın, birlikte üzülürdük Hirsch'e. Sevgili karım benim, bir iki haftalığına gittin, neredeyse üç ay oldu dönemiyorsun. Bir yudum rakı daha. Elsa'nın uzun bir bekleyişten sonra nihayet binebildiği tren yolda durdurulmuş, yolcular boşaltılmış, bilmem nereye gidecek askerler bindirilmiş, zavallı karısı hadi gerisin geriye Zürih'e. Trenlere hiç güven olmuyordu artık. Bu yüzden bir tanıdığının araya girmesiyle bir şilepte yer bulunmuştu. Onun da kalkış tarihi Avrupa'da hüküm süren kargaşa yüzünden ertelenmiş, o günlerde hastaneden evine çıkartılan kayınpederi de Noel'e birkaç gün kala vefat etmişti. Hadi bakalım, cenaze töreni ve kayınvalidenin Noel'de yalnız kalmaması için uzunca bir erteleme daha. Elsa bir türlü dönemiyordu. Hirsch'e mi üzülsün, Elsa'ya mı tasalansın? İçti Gerhard. Nihayet ısmarladığı balık ve salata geldi. Bardağını yeniden doldurdu garson. Gerhard'ın aklından itiraz etmek geçse de mani olmadı. Yalnızlığa en iyi çareydi rakı. Kim icat ettiyse ruhu şad olsun. Hitler delisi Polonya'yı işgal ederek savaş başlatmışken, Avrupa'yı karanlık günler beklerken, Gerhard karısını özler ve onu sağ salim nasıl geri getirebileceğini bilemezken, büyük babalarını kaybeden çocuklarına bu acı haberi onları sarsmadan vermeye, kızının ölüm üzerine bitmek tükenmez sorularına cevap yetiştirmeye çalışırken, Hirsch gizemli bir şekilde kaybolurken. Kısacası durum bombokken, içmesinde ne yapsındı? Biraz daha içti. Böyle bir gece daha hatırlıyordu, çok içtiği için vapurda uyuyakaldığı. Elsa ile bu yüzden küsmüşlerdi. Elsam, burada olsan da yine küssen bana, razıyım. Dön artık karıcığım. Ben yalnızlıktan çıldırmadan, sensizlikten duvarlara tırmanmadan dön. Gerhard nihayet evine vardığında saat 2'ye geliyordu. Merdivenleri zar zor tırmandı. Anahtarı bir türlü deliğine sokamadı. Uğraştı, ışık söndü. Bastı düğmeye, yine uğraştı, ışık söndü. Küfretti, yine bastı düğmeye. Anahtarı tam yerine hizalamıştı ki başı döndü, kapıya yaslandı ve ah, açıldı kapı kendiliğinden. Paldır küldür içeri yuvarlandı. Yerdeydi. Yer ve tavan birbirine geçiyordu. Bir kız üzerine eğiliyordu. Uzun saçları yüzüne, burnuna değiyordu. Elsa mıydı bu kız? Elsa döndü mü yoksa? Yüzüne değen saçları mis gibi kokuyordu. Kollarını başının altına sokmuş, çekiyordu onu kendine doğru. Kim bu kız? Karısının üniversitedeki hali, 20'li yaşları geri gelmiş gibi. Ne yapıyor kız üstünde? Hadi diyor, hadi, hadi. Göğsü tam ağzının hizasında. Kız onu yukarı çekmeye çalışırken o kızı kendine çekti. Dudakları ağzındaydı şimdi. Tanrım, ah, oh, Elsa. Gerhard yatağında öte tarafa dönerken göğsünün üzerinde duran kolu usulca yana koydu. Bu ne? Bu da nesi? Kim bu? Dimdik oturdu yatakta. Bir kadın vardı yanında. Yüzü koyun yattığı için yüzünü göremiyordu ama saman sarısı saçları dağılmış. Tanrım, Hena bu. Yok, değil, kabus görüyorum. Gözlerini açtı, kapadı, açtı, kapadı. Korkunç bir böcekten kaçar gibi usulca yana kaydı ve çıktı yataktan. Çıplaktı. Ne zaman soyunmuş hatırlamıyordu. Yere atılmış gömleğiyle önünü kapayarak odadan fırladı dışarı, banyoya girdi. Aynadaki aksine "Sen ne yaptın herif?" diye sordu yılan gibi tıslayarak. Aslında avaz avaz bağırmak isterdi ama çocukları uyanırsa... Çocukları... Tanrım, çocukları... Banyo kapısının arkasında asılı barnozunu giydi, geri döndü odaya, yatakta uyuyan kızı dürterek uyandırdı. "Günaydın," dedi Hena mahmur sesiyle. "Hena, sen ne arıyorsun bu yatakta? Çabuk kalk ve odana git, hadi çabuk ol." Hena önce gerindi, sonra esnedi, tek kolunun üzerinde doğruldu. "Sahi hatırlamıyor musun Gerhard?" "Hena, çık yatağımdan, odana git, hadi."
"Ama Gerhard, dün gece hiç böyle kaba değildin."
Kolundan tutup sertçe çekti kızı. "Dün gece neler olduğunu sonra konuşacağız. Şimdi doğru odana, çocuklar kalkmadan, hadi." Kız yüzündeki ifadeden ürkmüş olmalı toparlanıp çıktı yataktan. O da çıplaktı. Yerde duran geceliğini aldı, üzerine geçirdi ve gücenik bir ifadeyle kapıya yürüdü. Tam çıkmadan önce döndü. "Peter dün gece arkadaşında kaldı, evde değildi," dedi. Oh, neyse babasının rezaletine tanık olmamış. Hena çıkınca yatağa çöktü Gerhard. "Sen ne yaptın budala herif? Ne halt ettin sen?" diye sordu yine kendine. Kafası çatlıyordu, midesi ağzına gelmek üzereydi. Yatağa sırt üstü bıraktı kendini, başı dönmeye başladı. Hatırlar gibiydi. Yerde yatıyordu, galiba kapının önünde ve aynı böyle dönüyordu başı. Yerle tavan birbirinin içinde eriyordu. Sonra, ya sonra, ellerini kasıklarına götürüp bastırdı. O dayanılmaz arzuyu hatırlayınca. Yok, hayır, hayır, hayır. Dik oturdu yatakta. Bir daha asla, asla. Kalkıp banyoya gitti yine. Kapı kilitliydi. İçeriden su sesleri geliyordu. Hena yıkanıyor olmalıydı. Mutfağa yürürken kızının odasının önünde bir an durdu. İçeri girecekken vazgeçti. Önce duş alsın, yıkansın, temizlenip paklansın, nasıl paklanacaksa artık. Keşke Katolik olsaydım diye geçirdi içinden. Tek başına taşıyamayacağı ayıbını papaza anlatır hafiflerdi. Hangi dualarla ödeyecekse kefaretini öderdi. Şimdi ömür boyu vicdan azabı çek bakalım sersem Gerhard. Mutfağa girip çaydanlığa su doldurdu, hava gazını yakıp ateşe koydu. "Ben çıktım, banyo senin," dedi mutfağa gelen Hena. Kıza yüzünü dönmeden, "Bana siz diye hitap edin Hena," dedi. "Ve Gerhard değil, Herr Schliemann, lütfen." "Jawohl, mein Herr." Hena bir Hitler selamı çakıp gitti. Gerhard banyoya yürüdü, kızın sabununun kokusunun sindiği küvete girdi, soğuk suyun altında kendine ceza verircesine dakikalarca yıkandı. Küvetten çıkarken yerde musluğun yanında Hena'nın pembe donunu gördü. Orada unutulmuş muydu, mahsus mu bırakılmıştı bilemiyordu. Eline almaya cesaret edemediği için ayağının ucuyla kirli sepetinin arkasına itti. Banyodan çıkınca ilk iş Hirsch'i aramalıydı. Dün niye randevusuna gelmediğinin hesabını sormalıydı. Bütün bunlar Hirsch'in yüzünden gelmişti başına. Onun için endişelenmiş, içtikçe içmiş, sarhoş olmuş, Elsa'yı arzulamış. Sonra da Allah cezanı versin Hirsch dedi. Eğer Hitler'in adamı, adı neydi herifin, her neyse eğer o herif yüzünden defterin dürülmediyse dün gece gelmemek için dilerim iyi bir mazeretin vardır. Holde ile kavga etmiş olmakla kurtaramazsın. Ayrım sonu. Sayfa 175.